Ayrım 14. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 133. Yanımda Pas'la iki sağlam evi daha yakından görmeye gittiğimizde güneş batmak üzereydi. Evlerden biri iki bölüme ayrıldığı için hem mutfak hem de hastane diye adlandırılmıştı. Fazla büyük olmayan mutfak dışında evin tüm odalarında hasta ve yaralılar vardı. Mutfakta dağıtılan patatesler, şalgamlar ve diğer yiyecekler yemek grubundaki kadınlar tarafından muhafaza ediliyordu. Ayrıca ambarların arasındaki alanda pişirilmesi gerekmeyen yemekler hazırlanıyordu. Diğer evin ismi müdüriyetti ve kamp yöneticisiyle kuryeler ara sıra da kamp yönetimine yardım etmek veya bağlantı kurmak için dağlardan inen mücahitler tarafından kullanılıyordu. Yabancı askerlerin inanç ve gelenekleri gereği kadınlar binaya giremiyordu. Samir müdüriyetten çıktı. Pas hemen ona doğru koştu. Samir onu okşadı ama çok ciddi görünüyordu. "Bir sorun mu var?" diye sordum. Başını salladı. "Senin düşünmen gereken bir şey değil küçük kız kardeş. Biz erkekler çaresine bakarız." "Zehra," diye düzelttim. "Tamam Zehra," dedi Samir. "Bunu bir gün hatırlarım. Görüşmek üzere Zehra." Benim yanıt vermeme ve daha çok soru sormama izin vermeden gitti. Annemin mutfakta olup olmadığına bakmaya gittim. Pencerelerden, doğru dürüst camları kırılmamış pencerelerden içeriye baktım. Yemek kuyruğundaki sosis, ekşi lahana ve şalgam turşusu sayıklayan ihtiyar nine evden çıktı. Beni görünce çok korktu ve bir eliyle önlük cebini yokladı. Acaba bir şey mi çalmıştı? Durup bakmaktan utandım ve gitmek istedim. Ancak nine bana doğru geliyordu bile. "Ne kadar harika bir köpeğin var," dedi ve Pas'ı önlük cebindeki eliyle okşadı. "Memleketimizde, Slovenya'da bizim de köpeğimiz vardı. Ah ya." Konuşmasına devam etmeden kısa bir an durup Pas'ı seyretti. "Ama ne kadar zayıf. Memeleri de sarkıyor. Yeni mi yavruladı? Bana verecek bir yavrun var mı?" Kadın kaşlarını kaldırdı, ben başımı salladım. Yeniden Pas'ı okşarken bana baktı. "Senin yerinde olsam biraz dikkat ederdim. Bu yaratıkta fazla et olduğu için değil ama yine de." Bir an o denli korktum ki gözümün önüne meydandaki açık ateşin üzerinde şişe geçirilerek kızartılan Pas geldi. "Aman bunu ciddiye alma küçük arkadaşım, seni korkutmak istemem." Elini geriye çekip yeniden önlüğünün cebine soktu. Sonra ormana doğru yola koyuldu. Ben aceleyle ipi yeniden Pas'ın boynuna geçirdim. Sonra 3 numaralı ambarın yönünde koşmaya başladık. Geriye geldiğimde annem rahatsızlanmıştı. Köşedeki saman yatakta yatıyordu. Esma alnına ıslak bir bez koymuştu. "Yine başı dönüyor," dedi Esma. "Önemli bir şey değil," diye yatıştırdı annem. Hafifçe örtük bir sesle. "Yediğim bir şey olmalı. Siz dışarıya çıkın. Geri geldiğinizde geçmiş olacak. Samir nerede?" Erkek kardeşim bundan böyle akşamları uyuyacağı 2 numaralı ambarın önünde bir adamla konuşuyordu. Müdürlükteki yönetim bizimle birlikte uyuması için yaşının büyük olduğuna karar vermişti. Buna karşılık annem ambardaki diğer kadınları bizim köşemizde kalmak şartıyla Pas'ın benimle kalmasına ikna etmişti. Pas konusunda sevinçliydim ama Samir'in taşınmak zorunda kalışına üzüldüm. Neredeyse ağlayacaktım. Samir bunu gördü ve beni hafifçe sıkıştırıp güldü. "Küçük kız kardeş, Pas'ı ambarda tutabileceğin için sevin. Sadece diğer adamlarla birlikte uyuyup çalışacağım. Üzülecek bir konu değil." Ama öyleydi. Oğlanlar bu tip duyguları hissedemiyorlar mıydı? Akşamleyin annem neyse ki kendini biraz daha iyi hissetti. Rahatlamış görünüyordu ve ambardaki kadınlardan biriyle konuşuyordu. Yabancı kadın annem kadar güzel değildi. Daha olgun, daha uzun ve annemin neredeyse iki misli genişliğindeydi. Ama benimkine benzer kısa kesilmiş, dik siyah saçlarının altında dünyanın en dost yüzüne sahipti. Samanların ortasında gıdaklar gibi gülerken tüm vücudu sallanıyordu. Annem gülmeden edemedi. Tenimde bir esinti hissettim. Böyle bir kahkahayı uzun süredir duymamıştım. Samir beni sabahleyin kadının oğluyla tanıştırmıştı bile. İsmi Mirzat'tı ve erkek kardeşimden birkaç yaş büyüktü. 2 numaralı ambarda kalıyordu ve müdüriyetteki bütün toplantılara katılıyordu. "Küçük kız kardeş," diye çağırdı annem. "Gel buraya, Bayan Mesinoviç'le tanış." Evlere gelişimizden 2 gün sonra yemek dağıtım kuyruğunda bir karmaşa çıktı. İnsanlar birbirini itip kakıyor ve kuyrukta daha ileriye geçmek istiyorlardı. Bazıları kızdı, diğerleri mutsuz oldu. Birbirlerine laf atıyorlar veya bağırarak Tanrı'dan yardım istiyorlardı. Neşeli hal umutsuzluk ve kargaşaya dönüştü. Ben sırtıma bir darbe alıp düştüm ve kafamı çarptım. Pas herkese havladı. Esma kalkmam için yardım etti. Kamp yöneticisi düzeni bozmamamızı, düşmanlarla çevrili olduğumuzu haykırdı. Eğer insanlar kendi aralarında da kavga etmeye başlarsa, o zaman hemen teslim olabilirdik. O zaman düşmanın çıkarına hareket etmiş olacak ve hain olarak kurşunlanmayı hak edecektik. Patatesler ve şalgam parçaları dağıtıldı. Esma ve benim sıram gelmeden çorbanın yağı bitti ve daha çok kişiye yetmesi için durmadan sulandırılıyordu. Annemin masasında sıradaydık. Onun hile yapıp bize biraz fazla yemek vermek istediğini gördüm ama yapmadı. Biz de herkes gibi bir şalgam parçası, bir patates ve az kepçe sulandırılmış etsiz çorba aldık. Barış sağlanmaya çalışılırken çevremizdeki topçu ateşinin sesi daha yüksek ve şiddetli çıkıyordu. Lezzetli, üzerinde yağlar yüzen çorba yerine kötü haberler aldık. Yaralı ağzı yüzünden kamp yöneticisinin konuşmaya ara vermesi gerekiyordu. Haberleri iletmesi için emir verdiği bir kurye, Sırpların Fransız generali ve onun Srebrenica'nın Birleşmiş Milletler koruması altında olduğuna ilişkin ifadelerine tamamen kayıtsız olduklarını anlattı. Şehre yapılan bombardıman giderek ağırlaşmıştı. Kurye buna yakından şahit olmuştu. Birçok kişinin gerçekte planladığı üzere evlerden oraya sığınmayı düşünmesi söz konusu olamazdı. Yönetici yeniden söz alarak yemek ve ilacın bitmek üzere olduğunu ve henüz Birleşmiş Milletler'den herhangi bir yardımı almamış olmamıza rağmen herkesin şimdilik evlerde kalması emrini verdi. Babam sürekli bombalanan Srebrenica'nın merkezindeki hastanedeydi. Gerçekten orada mıydı? Hala yaşıyor muydu? Anneme sordum, homurdandı. Esma annemin hala bulantısı olduğunu söyledi. Akşamleyin ambar 3'teki köşemizde uzandığımız zaman annem fısıldadı. Bakın kızlar, patates ve şalgam, çabuk olun yiyin hepsini. Esma önce benim seçmeme izin verdi. Patatesi kapıp pasla bölüştüm. Son lokma yutulup pas daha fazlası için burnunu uzatmaktan vazgeçtiği zaman annemin yemeği çaldığını mı yoksa bize kendi porsiyonunu mu verdiğini düşündüm. Ama ağzımdan çıkan soru hala babamla ilgiliydi. Çünkü bazen canlı, bazense ölü olarak gözümde canlandırıyordum. En sonunda annem, "Küçük kız kardeş, buna bir son ver. Baban Srebrenica'da, hastanede. Artık uzatmaya gerek yok." Uykuya daldığımda Birleşmiş Milletler, Sırplar, Tanrı veya tamamen yabancıların gelecekteki kaderimize karar vermesini beklemekten başka bir şey yapamayacağımızı biliyordum. Zaman yeniden anlamını kaybetti. Her şey zaten sadece beklemekle ilgiliydi. İlk günlerde üzerinde oturduğum yaşlı devrik ağaçta kendi küçük dünyamı buldum. Orada hem unutmam hem de dinlenmem mümkündü. Hatta bazı günler içimde büyüyen yanıtlanmamış tüm sorulara yanıt aradım. Oradan gökyüzünü kolaçan edip Başkan Clinton'ın uçaklarını ve acil yardım paketlerini düşünüp hayal kurdum. Esma Barış Ağacı adını verdiğim ağaçta benimle çok fazla zaman geçirmiyordu. Eski ablam Esma'dan geriye yalnızca giderek kısalan süreler ve çok az şey kalmıştı. O güzelim görünümün üzerine bir kırılganlık çökmüştü. Arada sırada Samir de geliyordu. Ambar 2'ye taşınıp Mirzat'la arkadaş olduktan sonra onun üzerine de askeri bir hava çökmüştü. Arkadaşı annesinin dostça yüzüne sahipti ve siyah saçlıydı. Kardeşimden 2 yaş büyüktü ve bir kafa boyu uzundu. Bunun dışında oğlanlar birbirlerine benziyorlardı. İnce, kaslı ve vücutları aynı özel enerjiyle dolu. Esma ve Samir o günlerde doğru dürüst konuştuğum yegane insanlardı. Annem mutfakta veya yemek dağıtımında yardım ediyor, bunun dışında samanların üzerinde iç çekip yalnız kalmak istiyordu. Bir öğleden sonra geç vakitte Barış Ağacı'nda Samir ansızın Esma ve bana susmamızı söyledi. Ardından biz de motor homurtularının yaklaştığını işittik. "Geliyorlar," dedi erkek kardeşim. "Şimdi geliyorlar ve bize yardım edecekler." Elini kaldırıp sessiz kalmaya devam etmemiz için işaret etti. Nefesimizi tuttuk. Bir sonsuzluk gibi hissediliyordu. Sonunda bulutların arasında ilk uçağı seçebildik. "Birleşmiş Milletler," diye fısıldadı Esma. Belki Fransızlar veya Amerikalılar diye fısıldadı Samir. Yeniden sessizce oturup motor sesleri duymayı ve daha fazla uçak görmeyi bekledik. Ama o tek uçak da yön değiştirip gözden kayboldu. Bir saniye hiçbirimiz bir şey söyleyemedik. Sonra Samir küfretti. Onun elini tuttum. Bir bakıma uzaklaşmaları iyi oldu dedim. Eğer Sırplarsa. Sırplar korkak köpekler diye yanıt verdi Samir ve elini çekti. Takım taklavatları olmadan hiçbir değerleri yok. Erkek erkeğe dövüşmeye cesaretleri yok. Yumruklarını o kadar sıktı ki parmakları bembeyaz kesildi. Artık sakin kalamıyordu ve yürümek için ayağa kalktı. Kendi hava kuvvetlerimizi kurana kadar bekleyin, göreceksiniz dedi ve uzun adımlarla ortadan kayboldu. Esma uzun uzun içini çekti. Birleşmiş Milletler herhalde başka işlerle meşgul dedi. Ülkemiz için mücadele etme ihtiyacı ve isteği, savaş kötüye gitse ve çektiğimiz acılar artsa da güçlendi. Bunu müdüriyetteki adamlardan işittim ve Samir'de hissettim. Savaşın dehşeti içinde bağımsızlık sözcüğü kulağa cennetle aynı şeymiş gibi geliyordu. Kardeşlerimi kaybetmekten korkuyordum. Yalnızca birkaç kez konuşmamıza ve birbirimizi neredeyse hiç tanımamamıza rağmen Mirzat'ı kaybetmekten de korkuyordum. Ona bakmaktan vazgeçemiyordum. O da bana bakıyordu. Hem güvenli hem de tehlikeli bir duyguydu. İçimden onun ve Samir'in ismini fısıldıyor ve karnımda bir çekilme hissediyordum. Eğer daha uzarsa savaş onların ikisini de bizden alabilirdi. Artık 15 yaşın üzerinde tüm sağlıklı olanlar yardım etmeliydi. Bir sürü yerde, üstelik gerçek asker olarak dediklerini duydum. İyi ki erkek kardeşim yalnızca kuryeydi. Genç adamların çoğu, annelerinin onları bırakmaya razı olmamasına rağmen kendi sıralarının gelmesi için son derece istekliydi. Ancak bazılarının kaçtığı durumlar da oldu. Özellikle kimsenin pek güvenmediği karma evliliklerden doğan genç erkekler. Ne kadar sadıktılar, savaşta annelerinin mi yoksa babalarının tarafına mı ateş edeceklerdi? Annem artık normal değildi. Ne açlıktan ne de bütün gece ağrıyan ve sabah kalktığında kas katı olmuş, şişmiş parmak ve eklemlerinden asla şikayet etmiyordu. Ama şimdi beline doğru da ağrısı vardı. Ağrılarını sorduğum zaman sevgiyle elini saçlarımda gezdiriyordu. Bu hiçbir şey değil küçük kız kardeş, bunu düşünme. Annem sanki Bayan Mesinoviç dışında diğer insanlardan hoşlanmıyor gibiydi. Esma ve benim de diğer insanlarla fazla samimi olmamızı istemiyordu ve gözü sürekli üstümüzdeydi. Samir istediği gibi hareket ediyordu ama ben annem neyin iyi olduğunu söylediğinde ya söz dinleyecek ya da kulaklarımı tıkayacaktım. Çünkü ben yalnızca Mlada Sestra'ydım. Esma mutfakta yemek işinde anneme yardım ediyordu. Arada sırada yaşlı adamlardan biri bir hayvan vuruyordu veya kuryelerden biri kara borsadan satın alınmış un, sıvı yağ, şeker ve tuzla geliyordu. Esma kapitalizmin böyle olduğunu, yeter ki elde edilecek kâr olsun, ticaretin her zaman büyük veya küçük çapta yerini bulduğunu anlattı. Kapitalizm fazlasıyla açgözlü, kötü bir para diniydi. Her şeyden önemlisi sonuçları ne olursa olsun kapmaktı. Ama aynı zamanda dinamikti ve savaş özellikle zenginler için iyi bir işti. Kara borsa her durumda bizim için bir şans dedim. Bir şey alabileceğimiz başka bir yer olmadığı için. Satın alınacak bir şeyler olduğu sürece diye yanıtladı Esma. Kız kardeşim giderek zayıfladı. Ama benim daha iyi anlayabilmem için hala yanıt verip her şeyi açıklıyordu. Bir sabah annem ile Samir, Esma ve beni çok şaşırtan bir kavga etti. Annem her sabah biraz ateşi olduğundan daha sinirliydi. Parmakları şişmeye ve ağrımaya devam ediyordu. Uyandığımızda vücudunu hareket ettirebilmek için yarım saatlik bir zamana ihtiyacı vardı. Ambarın köşesinde oturmuş, ellerini bir avuç dolusu samanla ovuyordu. Tam o sırada Bayan Mesinoviç, Samir'in Mirzat ve daha büyük oğlanlarla aynı şekilde silah grubuna seçildiğinden söz ederek onu neşelendirmeye çalıştı. Silah grubu diye yinledi annem ve samanla ellerini ovuşturmayı bıraktı. Bu mümkün değil, Samir olamaz, bir yanlış anlamı olmalı. Bayan Mesinoviç doğru olduğunda ısrar edip Mirzat'tan duyduğunu söyledi. Müdüriyetin silah çalmasına yardım edebilecek, silahları temizleyip eski av tüfeklerine, bıçaklarına ve adamlarımızın bizi savunabilecekleri her şeye bakım yapabilecek gençlere ihtiyacı vardı. Hatta uzun süredir kendileri bir tür silah imal etmeye çalışıyorlardı. Kendi tüfeklerini yapmaları an meselesiydi. Annem buna inanmayı reddetti. Samir'in yaşının yeterli olmadığını, henüz genç bir oğlan olduğunu söylerken ağzının kenarı seyiriyordu. "Şimdi kendini kandırma," dedi Bayan Mesinoviç. "Müdüriyette ne yaptığını zannediyordun? Herkese ihtiyaçları var, senin oğluna da." Annem bir an tamamen hareketsiz oturdu. Vücudunu kımıldatıp ayağa kalkmaya çalıştı. Esma ve ben ona destek vermek için hemen yanına gittik. Ama bizi eliyle itip kendisi ayağa kalktı. Birkaç saniye durup sendeledi. Bakışları uzaklardaydı. Birden hızla ambardan dışarıya çıktı. Dışarıda kustuğunu duydum. Ne olduğuna bakmak için arkasından koştum. Annem beni görmedi. Ağzını temizleyip doğruldu. Sonra ambar 2'ye doğru devam edip kadınlara yasak olduğu halde direkt içeri girdi. Biraz sonra Samir'le birlikte dışarıya çıktı. "Bu tür işlere katılmayı da nereden çıkarttın? Bu iş şimdi bitecek." Samir başını sallayıp annemi naif diye niteledi. Utandığını ve büyük oğlanlardan bazılarının ambardan çıkacaklarından korktuğunu görebiliyordum. "Ben seni böyle yetiştirmedim," diye devam etti annem yüksek sesle. "İstemiyorum." "Artık benim hakkımda karar veremezsin," diye yanıtladı Samir. "Bunu anlayamıyor musun? Ne gerekiyorsa onu yaparım. Bana ne uygun geliyorsa ona göre hareket ederim." Annem daha da sinirlenip şayet sonunda bir silah yapmayı başarırsa onu derhal Samir'den alacağını ve kendisine doğrultacağını bağırdı. Samir bu tür bir tartışma istemediğini belirtti. Annem yüzünden son derece rahatsız olduğu açıktı. Arkasını dönüp gitti. Annemden uzağa, ambardan uzağa. "Samir," diye bağırdı annem. "Samir oğlum." Ağlamaya başlayınca annem beni gördü. Bizim ambara doğru geri geldi ve yanımdan geçerken yanağıma bir tane yapıştırdı. "Bizi dinlemeyeceksin. Anlamadığın şeylere karışma." Pası çağırdım. Gidip ağacıma oturdum ama yanağım sızlıyordu ve düşünceler kafama üşüşmüştü. Doğru dürüst nefes alamıyordum. Annemin nesi vardı? Parmakları ve sırtında ne vardı? Neden vurup bağırıyordu? Neden kusuyordu? Ve eğer annem bir tüfek bulup kendisini vurursa bize ne olacaktı? "Merhaba Zehra." Mirzat'ın sesiyle kendime geldim. "Özür dilerim. Seni korkutmak istemedim," dedi Mirzat ve yukarıya tırmanıp yanıma oturdu. "Zararı yok," dedim. Gülümsedi ve kütüğün üzerinde yer değiştirip o denli yakınıma geldi ki neredeyse birbirimize dokunduk. "Yalnızca seninle konuşmak istedim." "Tamam," diye yanıtladım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141.